Hayırım 18, sayfa 173. Daha konuşurlarken Amber'in zihninden kocaman bomboş bir duvarın üzerinde desenleriyle, boyalarıyla nasıl keyifle oynayacağı geçiyor. İskelenin üzerinde elinde kestirme, tarama, doldurma, kontur fırçaları bir uçtan bir uca duvarda nasıl gezineceğini düşünerek keyifleniyordu. Üstelik böyle özel bir işin gayet güzel bir getirisi olacağı muhakkaktı. Ama şartları konuşup anlaşana dek bu kadar heyecanlanmasının anlamsız olduğunu düşündü. Prensipte olabilir. Bu arada boş bir mekandan bahsediyoruz, değil mi? Boş değil. Hali hazırda kullanıyorum. Yaşayan bir ofiste çalışmak çok zor. Amber'in Berke'nin önündeki dosyadan başını kaldırıp kendisine baktığını görünce ona gülümserken verilen cevabı dinledi. Sizin çalışmanızın bana bir sakıncası olmaz. Amber'in cevabına sizin için sakıncası olmayabilir ama diye başlayacaktı, vazgeçti. Cevaplarının kocasını henüz ne olduğunu bilmediği konuda rahatsız etmesinden çekiniyordu. Çalışma alanımın kesinlikle bana ait kalması gerek demekle yetindi. Sizin çalışmanızı bölmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Toplantılarım için başka bir odayı kullanmaktayım. Amber'in aksini kabul etmeyeceğini vurgulayan çok kesin bir ifadeyle konuştu. Özür dilerim. Bu durum benim çalışma şartlarım için geçerli değil. Resim malzemelerim ve müziğimle yalnız olmalıyım. Berke karısının bir ısrarla karşı karşıya olduğunu hissederek rahatsızlık duymuştu. Oturduğu yerden biraz sinirlendiği belli, sesini hafifçe yükselterek konuştu. Kim o laf anlamayan Allah aşkına? Amber'in kulağı telefondaki cevapta sağ elini dudaklarına götürerek Berke'ye susması için işaret etti. Peki o zaman. Ofisimi boşaltacağım sizin için. Yeter ki siz rahat çalışın, diyordu yabancı. O takdirde bana biraz zaman vermenizi rica edeceğim. Nasıl bir çalışma yapabileceğim, ne kadar zaman alacağı konusunda biraz düşüneyim ve maliyeti konusunda size geri döneyim. Amber'in hanım, sanat konusunda pazarlık sevmem. Sanatçının emeğinin değeri sanatçının kendisi için belirlediğidir. Ya takdir edersiniz ya etmezsiniz. Takdir ediyorsanız hakkını da verirsiniz. Yani size açık çek veriyorum. Rakamı siz doldurun. Emeğinizin karşılığını ne olduğunu düşünüyorsanız sadece bana bildirin. İstediğiniz kadarını da avans olarak alabilirsiniz. Amber'in bu cömertlik karşısında memnun ama aynı zamanda bir o kadar da endişeli, karmaşık hissiyatını belli etmeden konuşmaya çalıştı. Teşekkür ederim, dedi. Çok nazik ve anlayışlısınız. Sanat alıcıları ve koleksiyoncular içinde bu anlayışla hareket eden çok az insan var. Ben olması gerekeni söyledim. Amber'in kocasının sabırsızlanmaya başladığını fark etmişti. Ama bu zor günde ayağına gelen böyle bir iş fırsatını da kaçırmak istemiyordu. Konuşmayı nazikçe sonlandırmak üzere ilginize teşekkür ederim. Dediğim gibi üzerinde düşünüp en kısa zamanda size geri döneceğim, dedi. Ben ricamı kale aldığınız için teşekkür ederim. Sabırsızlıkla telefonunuzu bekliyorum. Cömert teklifinize rağmen ben yine de size maliyeti bildireceğim. Emrivaki yapmış olmak istemem. Sizi daha rahat ettirecekse gayet tabii. Ama emeğinizin karşılığı açık çek verdiğimi unutmayın. Teşekkür ederim. İstifadecilik yapmayacağımdan emin olabilirsiniz. İyi günler diyorum. Size de iyi günler. Kendinize iyi bakın. Amber'in telefonu kapadığında Berke'nin ondan bir izah beklediğinin farkındaydı. Onun oturduğu köşeye doğru ilerledi. Kimmiş Allah aşkına, diye sordu kocası. Bu kadar tutturulur mu insan telefonda? Bu kadar tutulur mu insan telefonda? Sevgilim, bir duvar resimlemesi işi için teklifti. Yoksa bu kadar izah gerekmezdi. Berke gözlüğünü çıkararak sordu. Kimmiş bu? Amber'in daha cevabını vermeden kocasının ismi duyduğu ve kim olduğunu hatırladığı an tepkisinin çok keyifli olmayacağını biliyordu ama doğruyu söylemekten başka bir tavrı olamazdı. Serhat Arkand'ı, dedi. Hatırlar mısın? Tuval Sanat Galerisi'ndeki son sergimde tanışmıştık. Birkaç tablomu toplamıştı evvel. Şimdi iki sergimin konseptini birleştirip bir duvar resmi yapıp yapamayacağımı sormak için aramış. Berke birden sergide zaten tanıştığı an sevmediği erkeği hatırlamış, yüzü burulmuştu. Bu tarz işlere ihtiyacın yok, dedi. Amber'in kocasının asabi tavrına hayretle baktı. Kocacığım, ne demek bu tarz iş dediğin? Bugüne kadar az mı yaptım dekoratif resimleme işini? Evet, yaptın ama doğru dürüst insanlarla çalıştım. Ya da şirketlerle. Hepsi tanıdıktı. Ama bir sanatçıya ille de tanıdığından iş teklifi gelmiyor. Ne yapacağız bu durumda? Sana teklif edilen her işi de yapmak zorunda değilsin. Amber'in birden sanki sorgulanan kendisiymiş duygusuna kapılmıştı. Kırgın bir sesle, "Evet, zorundayım," dedi. Az önce konuştuğumuz sebeplerden. Değer yargılarımın, saygınlığımın rencide edilmeyeceği her işi de yaparım. Bir kompleksim yok bu konuda. Karımın bir bekarın ofisinde duvar resmi yapmasını hoş karşılamıyorum, o kadar. Amber'in bir kez daha hayretle kocasına baktı. Bekar olduğunu nereden biliyorsun? Benim şahsen böyle bir bilgim yok. Kaldı ki sadece bekar erkekler mi tehlikeli? Biliyorum, dedi Berke, daha fazla izahta bulunmadan. Amber'in kocasının tam karşısında durdu, masanın kenarına doğru ilişerek onun yüzüne saklayıcı bir şey olmayan, kendinden emin bir insanın samimiyetiyle bakarak konuştu. Kocacığım, lütfen bu huzursuzlukları bırak. Zaten dışarıdan yeteri kadar sıkıntı geliyor. Kendi aramızda böyle tatsızlıklar yaratmanın gereği yok. Biliyorum, onun için böyle bir işi kabul etmemelisin zaten. Adamın bekar olmasının benim bu işi almamla ne ilgisi var, söyler misin? Kafiye yoruluyorsun zaten. Amber'in başını yana eğip kocasına tebessümle baktı. Bunun sebep olmadığını ikimiz de biliyoruz, değil mi? Berke iki elini uzatıp karısının ellerini tuttu. Bu adam hiç hoşuma gitmedi desem yeter mi? Berkeciğim, sergi açılışında da sana aynı şeyi söylemiştim, hatırlarsın. Biri benim resimlerimi alıyor diye onunla arkadaş olacak değiliz. Bu bir ticaret ve şu anda elimin altına gelen bu kadar güzel bir işi geri tepmek istemem. Benim istemediğimi bile bile mi? Amber'in kocasıyla evliliklerindeki bunca seneden sonra Selçuk hakkındaki fikir ayrılıklarının ardından ilk kez herhangi bir konuda tartıştıklarının farkında, durumdan rahatsızlık duymaya başlamıştı. Ama Berke'nin kapris yapmadığından ve tavrındaki kırgınlığın gerçek olduğundan çok emindi. Sevgilim, dedi yumuşacık bir sesle. Senin istemediğini bile bile herhangi bir şey yapmayacağımı bilirsin. Ama öncelikle beni niye istemediğine ikna etmelisin. İkna etmeme gerek var mı? O adamdan hoşlanmadım ve karımın o adamın ofisine haftalarca gidip resim falan yapmasını istemiyorum. Bu kadar basit. Bu yetmez mi? Şimdi Amber'in alınmış görünüyordu. Kocacığım, bu kadar şey yaşadık ve ben hep yanındayım. Yanındayım. Birçok kadının kolaya kaçıp kocasını terk edeceği günlerde, yıllarda ben hep burada seninleydim. Bunu özel olduğum anlamında söylemiyorum. Tam aksine. Benim için olması gereken zaten budur. Kıyaslamayı yapıp beni tatif eden sensin. Senin söylediklerinle sana geri dönüyorum şu anda. Bütün bunlardan sonra bu gösterdiğin tavır çok sert geldi. İnanmak istememe rağmen neredeyse bana güven duymadığını düşüneceğim. Ve bu bana çok ağır gelir. Amber'in sesi olduğundan daha da alçalmış, gözleri yaşlanmıştı. Berke onun kırılganlığının farkında, sana güvenimin sonsuz olduğunu biliyorsun, dedi. O zaman lütfen bırak, elime geçen bu fırsatı değerlendirip değerlendirmemekte ben karar vereyim. Herhangi bir rahatsızlık hissedersem işi devam ettirmeyeceğimi bilirsin. Senin baştan o duruma düşmeni istemiyorum, Amber'in. Berkeciğim, çocuk değilim. Çocuk değilsin ama çok güzel ve yetenekli bir kadınsın. Canım benim, Astaş zamanında bir de Allah'ın dağlarında, ovalarında, fabrikalarında dolaşıyordum. O zaman yoktu bu hassasiyetin. Şimdi nereden çıktı birdenbire? O zaman daha da gençtim üstelik. Berke, bu ani tavrına kendisi de bir izah getirememişti. Biraz düşündü. Bilemiyorum, dedi. Sadece seni gözümün önünden ayırmak istemeyecek kadar sakınıyorum. Senin saçının teline bir şey olacak diye yüreğime iniyor. Amber'in elini uzatıp onun saçını sevgiyle okşadı. İnan bana sevgilim, dedi. Şayet yanlış bir sebeple bu işe istendiysem hemen anlarım ve gitmemle gelmem bir olur. Ama korktuğun gibi bir şey değilse de bu zor günde iki kuruşluk daha para kazanmak şansım olacak. Daha az önce söylemiyor muydum para getirecek bir şeyler daha bulmam lazım diye. Berke, onun ellerini sıkı sıkı tutup avuçlarının içine aldı ve konuyu bağladı. Tamam karıcığım, kusura bakma. Senin bütün çabana, iyi niyetine bu tatsızlığı karıştırmak istemezdim. Kendini koruyabileceğinden ve gerekirse tavır koyacağından eminim. Amber'in işin tatlıya bağlandığından memnun gülümsedi. Teşekkür ederim canım dedi. Şimdi beni daha iyi anlıyorsun değil mi? Ben seni Selçuk'tan uzak tutmaya çalışırken ne sancılar çekiyordum. Berke gülerek çok iyi anlıyorum dedi. Gereksiz bir huzursuzluğu aşmış olmaktan mutlu sarıldılar. Selçuk yaşadıklarını düşündükçe aslında hak ettiği kadar takdir edilmediğine ve birçoklarının kabul ediyor göründüğünden daha önemli ve vazgeçilmez olduğuna kuvvetle inanıyordu. Planladığı lüksten vazgeçememesine rağmen aslında çok huzursuz bir süreç geçirmişti. Ailenin servetini ve halk hisselerinin getirisini tek başına sahiplenmek hayali bir ara neredeyse masal olacaktı. Gözaltında sorgulandığı günler boyunca medyanın sürekli verdiği haberlerle borsadaki hisselerin acınası değer kaybı karşısında telaşlanmıştı. Kayıtsız, şartsız hakimi olmayı planladığı imparatorluğun değerinin düşmesi, arzuladığı gücü daha tam istediği gibi sahiplenmeden kaybetmesi demekti. Piyasada yeniden güven kazanması şarttı. Finansal açıdan bu zaman alacaktı. Ama insanları duygusal olarak yakalamak daha kolaydı. Duygusallık finans açığını kapamazdı. Fakat olumlu bir reklam unsuru olabilirdi pekala. Bir müddettir isimleri önemli bilinen birkaç köşe yazarına arkadaşlık yatırımı yapmaktaydı. Er geç kendisine bir fayda getireceklerine inanıyordu. Köşelerinde doğrudan onun hakkında bir şeyler yazamasalar bile, en azından gazetelerindeki röportörleri yönlendirebilirlerdi. Zaten köşe yazarının konusu olmaktansa, kendisinin yönlendireceği sorulara cevap verebileceği bir sayfada kendi ağzından mesajlarını aktarmak çok daha ses getirirdi herhalde. Ne de olsa kimsenin beklemediği çıkışlar yapmak da çok marifetliydi. Bu ince ayar düşüncelerini karısıyla rahatlıkla paylaşıyordu. Seviyordu kafasından geçenleri Zinet'e anlatmayı. Hırslarıyla ilgili konularda hayatında ilk defa bir kadın onu bu kadar can kulağıyla dinliyor, paylaşıyor, destekliyor, beraber heyecanlanıyor ve onu heyecanlandırıyordu. Üstelik Zinet'in Vardar ailesini bir araya toplaması, eski karısına göz kulak olması ve ondan olan kızına çok yakın alaka göstermesi üzerine hep olumlu ve yapıcı düşünceleri vardı. Doyumsuz, arsız hırsları, karısı sayesinde öyle olumlu düşüncelerle öyle güzel şekilleniyor, besleniyordu ki benzeri anlarda cinsel arzuları bile yükseliyordu. Gün geçtikçe yaşamının bu yeni döneminde kendisine en uygun eşi seçmiş olduğuna dair inancı artıyordu. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştu. Ne var ki Zinet, zihninden geçen hesaplar konusunda o kadar paylaşımcı değildi. Onun da kendine göre uzun upuzun bir listesi vardı. Ama zamana yaymayı tercih etmişti. Aslında bir an evvel gardırobundaki kıyafetleri mecmualara, magazin sayfalarına, muhteşem evindeki renkli yaşamının görüntülerini birilerinin gözüne sokmak için sabırsızlanmaktaydı. Eve yerleşir yerleşmez yaşamayı hayal ettiği bu gösterişi bir türlü gerçekleştirememişti. Birkaç kez sosyetik mecmuadan gelen teklifleri kocasının rızası olmadığından geri çevirmişti. Zamanı gelince demişti Selçuk. Zinet, istediği hayatı elde edebilmek uğruna azimle tutunduğu sabrı hatırlayıp, bundan sonrası içinde aynı sabrı, hatta daha fazlasını gösterebileceğini düşünüyordu. Zira bundan sonra beklentileri çok daha yüksekti. Artık servetin menbaına girmişti ve bundan azami istifade edebileceği şartlar daha henüz oluşmamıştı. Bir an önce hamile kalması gerekiyordu. Selçuk'a bir velihat doğurduğu takdirde yerini sağlamlaştıracağından emindi. O zaman kendisini gerçekten kraliçe gibi hissedecekti. Hamile kalabilmek için hiçbir korunma yöntemi kullanmamasına rağmen her nedense her ay aynı hüsranla neticeleniyordu. Doktor kontrolünde kendisinde bir araz olmadığını öğrenmişti. Kocasının da daha önceki evliliğinden çocuğu olduğuna göre aslında bir problem olmaması gerekiyordu. Demek ki bu da sabretmesi gereken konulardan biriydi. Refet Vardar, salonunun penceresinden düşünceli bir tavırla denizi izlemekteydi. Sol eli cebinde, sağ elindeki sigarayı dudaklarına götürüp derin bir nefes çekti. Sadece düşünceli değil, aynı zamanda üzgün bakıyordu. Her zamanki gibi bakımlı ve şıktı. Beyaz, kolalı gömleğinin üzerine giydiği lacivert kaşmir yeleğiyle aynı renk, boyun fuları, onun ciddi iş adamlığıyla sanatçı kişiliği arasında birleştirici bir unsur gibiydi. Olanlardan hiç hoşnut değildi. Hem de hiç. Baskında ve gözaltında olduğu süre içinde yaşadığı manevi ve fiziki çöküş hem gururunu hem kalbini çok kırmıştı. Bunun tedavi edilemeyeceğini çok iyi biliyordu. Çünkü kendisini tanıyordu. Sadece sanayinin değil, birçok yenilikçi ve toplumu yönlendirici kurumun, derneğin kurucu ve yönetim kurulu üyesi olarak kazandığı saygınlık, güvenilirlik zaten hem Vardar ailesinin bir bireyi, özellikle de Ali Sermet'in oğlu ve veliahtlarından biri olarak hep tabii bildiği, aksini hiçbir zaman düşünmediği bir kazanımdı. Babaları onu da, kardeşini de çok yüksek etik değerlerle büyütmüştü. Refet Vardar, babasının en büyük öğretmeni olduğu sanayicilikte onu çok yakından izlemiş. Dürüstlüğünün, şeffaflığının, adam kayırmayan, haktan ödün vermeyen karakterinin iş dünyasında yarattığı güveni ve hürmeti çok iyi bellemişti. Ali Sermet, çocuklarına ülke için örneğinin ilki, hem de devrinin çok önünde bir iş bırakmış. Aynı zamanda o serveti dürüstlükle büyütecek güçlü vizyon ve etiği de adeta bir ders kitabı gibi hediye etmişti. Refet Vardar, sigarasının dumanı ardından gözlerini kısarak baktı. Şu anda gördüğü ne bahçesi, ne ardındaki kumsal ve denizdi. Birden çok gerilere gitmişti. Aslında yaşıyla kıyaslarsa çok da uzun bir zaman değildi ama babası olmadan geçen zamanlar birden çok uzun ve yalnız gibi gelmişti. Yüreğinde küçük bir kıymık hissetti. Babasının son yıllarında onun aktif iş hayatından elini eteğini çekmesini istediği aklına gelmişti. Vecdi, babasıyla daha iyi anlaştığı için bu konuda daha az ısrarcı olmuştu ama şimdi düşününce hiç de hakkani gelmiyordu.